Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce yangınlar sonra seller. Türkiye son derece şanssız bir dönemden geçiyor. Doğa felaketlere karşı Türkiye'nin pek hazırlıklı olmadığını gördük son dönemde. Karadeniz'i etkileyen seller ve yansımalarını bize anlatabilir misiniz lütfen?
Son dönemde gerçekten felaketler de üst üste geliyor. Önce orman yangınları son yılların belki de en sıkıntılı günlerini yaşamasına neden oldu Türkiye'nin. Hem yangınların yarattığı büyük tahribat hem de yangınlara müdahale konusundaki siyasi tartışmalar nedeniyle gerilim çok yüksekti. Yangınlar kontrol altına alındı. Bu kez Karadeniz'den sel haberleri geldi. Aslında her yıl Karadeniz'den, yağmuru çok olan bölgelerden bu tip sel haberleri geliyor. Ama bu kez çok ağır sonuçları olan bir selle karşı karşıyayız. Kastamonu ve Sinop'ta, Kastamonu'nun ilçelerinde etkili olan çok yoğun bir yağış ve sonrasında da meydana gelen sel. Şimdi tabii bu selle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yaklaşık işte 60'ın üzerinde vefat var. Resmi rakamlara göre 60 civarında kayıp var. Kayıplar aranıyor. Son dönemde yaşanmış en ağır felaketlerden birisi diyebiliriz bunun için. Ve bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Tamamen bir kıyamet kopmuş ilçe halinde. Bozkurt ilçesi mesela, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Sinop'un Ayancık ilçesinde de benzer görüntüler söz konusu. Köylerle temas tam olarak sağlanamıyor. Karayolu bağlantıları kopmuş durumda. Havadan bir takım yardımlar iletiliyor evlerini terk etmek istemeyenlere. Terk etmek isteyenler için yurtlar onların barınmaları açısından kapıları açılmış durumda. Bütün siyasi partilerin temsilcileri bölgeye gidiyorlar. Ama şurası bir gerçek ki, yani bu bir afet doğru. Her zamankinden çok daha büyük bir yağış meydana geldi. Bu da doğru. Ama asıl afeti yaratanlar insanlar ve yapılaşma, uygunsuz yapılaşma, dere yatağında yapılaşma. Bunu daha önce yine Karadeniz bölgesindeki sellerde görmüştük. Fotoğrafa baktığınızda bir dere yatağı ve daraltılan dere yatağının çevresindeki yapılaşma. Üstelik buna eklenen başka yanlışlar da var. Birazdan onlardan bahsederiz. Yıllardır o dere yatağında yavaş yavaş devam eden yapılaşmanın Türkiye'yi getirdiği nokta Karadeniz'de işte bu sel felaketiyle birlikte büyük can ve mal kaybı diyebiliriz. Bunu fotoğraflarda görüyoruz, haritalarda görüyoruz. Yıllardır söyleniyor ama buna önlem alınamıyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmayın demişti. Şimdi Meclis Başkanı aynı şekilde insanlara buralara yapılaşma yapmayın diye uyarıda bulundu. Ama bu yapılaşmalara izin veren resmi kurumlar var. İnsanların gözü önünde dere yataklarına yapılaşma gerçekleştiriliyor ve sonrasında da bu tip bir yoğun yağışın ardından büyük felaketler ve yas haline dönen bir ülke görüntüsü söz konusu. Burada başka bir takım yanlışlar da var demiştim. Onlardan birisi HES'le ilgili tartışmalar. Biliyorsunuz elektrik santralleri akarsular üzerine yapılıyor. Karadeniz'de çokça da tartışılıyor. Burada da bir HES var ve bu HES'in kapaklarının açıldığı ve bu nedenle selin yarattığı felaketin etkilerinin arttığı iddia edilmişti. DSİ bunu reddetti. Uzmanlar da aynı şekilde bu havuzlu bir HES değil dediler. Ama bu arada HES'ten su bırakılacağı ve bunun için çiftçilerin zarar görebileceğine ilişkin mesajlar paylaşıldı. Bu konuda tam bir netleşme olmadı ancak görünen o ki aslında asıl mesele HES değil de daha çok dere yatağındaki yapılaşma. Yani derenin akacağı yerde binalar yapılmış ve bu binalar ayrıca betondan köprüler yapılmış. Önce bu betondan köprüler yıkılıyor ve bu köprülerin yarattığı setle birlikte dere o daraltılmış yatağından çıkıyor. Sonra da yerleşim birimlerinde ikinci kata, üçüncü kata hatta dördüncü kata kadar ulaşabiliyor su seviyesi. Ve bunun yarattığı tahribatı da az önce söyledim. Gerçekten büyük bir tahribat ve can kaybı son derece yüksek. Bir başka tartışma konusu da dereyle birlikte gelen kütükler. O kütüklerin dere kenarında depolanması. Bununla ilgili daha önce kaymakamlığın devreye girdiği 2017 yılında kaymakamın bu depoların taşınması için girişimde bulunduğu ancak bu gerilim nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığına ilişkin de iddialar söz konusu. Bu kütüklerin yarattığı setle birlikte zaten su o dar yataktan dışarıya çıkıyor ve bütün o bozkurtun sel altında kalmasına, sular altında kalmasına neden oluyor. Yani nereden bakarsanız bakın, evet iklim değişiyor. İklim değişikliği ile birlikte olağanüstü hava koşulları da beraberinde geliyor ama yine her şey geliyor insan hatasına dayanıyor. Dere yatağına yapılmış olan evlere ve buradaki vurdum duymazlığa dayanıyor. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Müteahhit bir binayı yapan, çöken binayı yapan bir müteahhit gözaltına alındı. Ama o binanın yapılmasına izin verenlerle ilgili her zaman olduğu gibi bir soruşturma yok ve bununla ilgili herhangi bir duyuru da söz konusu değil. Hem muhalefetten hem iktidardan birçok siyasetçi dediğim gibi sel bölgesine gitti. Hepsinin söylediği şey aynı ama bakalım bu sefer ders olacak mı? Dere yatağındaki yapılaşmanın önüne geçilebilecek mi? Çünkü benzer olaylarda hep aynı mesajlar veriliyor ve sonrasında kısa bir süre sonra hiç olmamış gibi hayat aynı şekilde devam ediyor. Yeni bir acı yaşanana kadar.
Yavuz Bey, geçen hafta Ankara Altındağ'da kalabalıklar Suriyelilere saldırdı. Bir de şimdi Afganistan'daki en son gelişmeler sonrasında Afgan mülteci sayısının da artmasını beklememiz lazım. Hükümet veya muhalefetin bu konuda belirgin bir planı var mı acaba?
Göçmenlerle ilgili tartışma Türkiye'de şu anda en hassas siyasi başlıklardan biri diyebiliriz. Bununla ilgili yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalardan mı kaynaklanıyor yoksa göçmen sayısının fazlalığı nedeniyle toplumdaki hassasiyetin artmasından mı kaynaklanıyor? Belli bölgelerde göçmenlerle orada yaşayanlar arasında, yerli halk arasında bir takım gerilimler söz konusu. Son olarak Altındağ'da böyle bir şey meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Suriyeli bir göçmenin bıçakladığı iddia ediliyor kişiyi. Bıçaklayan da gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Ve sonrasında mahallede Altındağ'da büyük bir gerilim yaşandı. Şimdi Suriyeli sayısının çok olduğu bir bölge orası Ankara'da. Yabancıların girmesine polis çok fazla izin vermiyor. Bu gerilim sonrasında insanların orada bir araya gelmesine nasıl müsaade edildi? Suriyelilerin dükkanlarının yakılmasına, yağmalanmasına nasıl müsaade edildi? Bunlar soru işaretleri. Çünkü gerçekten çok sık güvenlik önlemleri var. Gazetecilerin girmesine bile izin verilmiyor. Orada bir röportaj yapmaya kalktığınızda polisler sizi durduruyorlar. Herhangi bir şekilde gruplar arasında bir gerilim olabilir, bir tahrik meydana gelebilir diye. Çünkü gerçekten çok hassas noktalar oralar ve bununla ilgili zaten Türkiye'de çok ciddi tartışmalar söz konusu. O nedenle burada bu yağmalamalara, taşlamalara, Suriyelilerin evleri taşlandı, bunlara karşı bu grupların bir araya gelmesine karşı polis nasıl önlem alamadı? Neden önceden haber alamadı? Bunlar tartışılıyor. Birçok kişi gözaltına alındı o gece. Yağmalamaya katılan, taşlamaya katılan. O geceden fotoğraflar söz konusu. O fotoğraflar çok can yakıcıydı. Çocukların, Suriyeli ailelerin çocuklarının yaşadığı gerilime ilişkin fotoğraflardı bunlar. Bunun siyasi yansımaları da oldu elbette. Göçmenlerle ilgili iktidara geldiğimizde Esad'la konuşacağız ve göçmenlerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız diyen Kılıçdaroğlu toplumu tahrik etmekle suçlandı iktidar kanadı tarafından. Tabii muhalefet de toplumun bu hale gelmesinde iktidarın kontrolsüz göçmen kabul etmesinin etkisi olduğunu iddia etti. Bunlar Altındağ ile ilgili başlayan tartışmalardı. Ama bir de Afgan göçmenler var. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrasında artmasından endişe edilen, bir süredir Türkiye'nin doğusundan, güneydoğusundan, İran sınırından gelen onlarca yüzlerce Afgan gencinin Türkiye'ye girişini gösteren görüntülerle birlikte Türkiye'nin tartıştığı, hükümetin burada olağanüstü bir durum yok, olağanüstü geçiş yok diye açıklamalar yaptığı Afgan göçmenler meselesi. Bu konunun da alevlendiğini görüyoruz. 3 gün önce, 4 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan düzensiz ve artan bir göç söz konusu değil demişti Afganistan'dan Türkiye'ye. Bugün ise biraz daha farklı konuştu ve bir göç tehdidi altında olduğunu söyledi Türkiye'nin. Afganistan'dan İran üzerinden Türkiye'ye gelecek göçmen tehlikesiyle, dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu fikir değişikliği üzerine de tabii siyasi tartışmalar yapılıyor ama nereden bakarsanız bakın Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrasında çevre ülkeler ama özellikle İran üzerinden Türkiye'nin bir göç tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Türkiye'de 6-7 milyon civarında göçmen olduğu belirtiliyor. Bu göçmenlerin sayısının bu kadar yüksek olması üzerine doğal olarak siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Bir ırkçılık tartışması da beraberinde yürüyor. Muhalefete yönelik de ırkçı yaklaşımlar, ırkçı tanımlaması yapılıyor, suçlaması yapılıyor. Muhalefetin tavrı ise göçmenlerin ülkelerine dönmesi. Türkiye'nin AK Parti hükümetinin bu konuda yanlış politika uyguladığı biçiminde. Dediğim gibi yapılan araştırmalarda Türkiye'de göçmen meselesinin en önemli sorunlardan birisi haline geldiğini gösteriyor. Bu da doğal olarak siyasetin önemli tartışma maddelerinden birisi haline getiriyor göçmen meselesini ve Taliban'la birlikte daha da sıcak bir gündem başlığı haline gelecek bu olay.
Tüm bu sıcak gelişmeleri kenara bırakırsak Türkiye'deki en ölümcül felaket hala koronavirüs pandemisi. Eylül'e ve okulların açılmasına yaklaşırken hükümetin ne tür bir planı var acaba?
Tabii o kadar sıcak gelişmeler var ki Türkiye'de biz korona meselesini hemen hemen unutmuş gibiyiz. Aslında hükümet de çok fazla büyütmekten yana görünmüyor bu konuyu. Daha çok aşılamayla ilgili Sağlık Bakanı'nın yaptığı çağrılarla yetiniliyor. Ama bir taraftan da tabii artan vakalar var. 20 binlerin üzerini gördü. Hatta 30 binlere yaklaşmıştı bir ara. Şimdi 20 binlerin altına indi tekrar. Ancak ölü vefat sayıları çok yüksek. Hemen her gün 100'ün üzerinde vefat sayısı bildiriyor Sağlık Bakanlığı. Son bildirdiği rakam da 150'nin üzerinde. Ve ölenlerin büyük bölümünde aşısız oldukları ya da tek doz aşı olduğu biçiminde bilgiler var. Ama bunlar da net olarak uzmanların elinde yok. Mesela Sağlık Bakanlığı aşıya yönlendirmek için hayatını kaybedenler, hastaneye yatanlar, hasta olanlar, virüsü kapanlar, İşte şu kadarı aşılı, şu kadarı aşısız, şu kadarı şu aşı oldu gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Uzmanlar da bunları paylaşmadığı için Sağlık Bakanlığı aşıya karşı tereddütün giderilemediğini söylüyor. Ama bir taraftan da işte Eylül'de artık okullar açılacak, tekrar okulların kapatılmasına velilerinde, öğrencilerin de, eğitimcilerin de tahammülü söz konusu değil. Bu nedenle aşılamanın hızlanması da gerekiyor. Şu ana kadar %70'lere vardı tek doz aşı olanların oranı ülkede. 18 yaş üzeri için söylüyorum bunu. Çift doz aşı olanların sayısı biraz daha az. %50'ler civarında. Bu sayının yükseltilmesi, oranın yükseltilmesi için çaba sarf ediliyor ama ciddi bir aşı karşıtlığı da söz konusu. Yakın zamanda aşı olmadığı için virüsü kapıp hayatını kaybeden genç insanların hikayeleri de haberlerde yer almaya başladı. Yoğun bakımlar da sayı arttı, hasta sayısı arttı. Vaka sayıları dediğim gibi sıkıntıda. Yine hastanelerde alarm verildi. Hatta doktorların izinleri yeniden kaldırıldı. Ve şimdi hükümetin bir karar vermesi bekleniyor. Aşıyı daha çekici hale getirmek ya da aşı olmayanları aşıya zorlamak için bir takım tedbirlerin alınması gündemde. Mesela öğretmenlere aşının zorunlu olması, okullarla ilişkisi bulunan meslek gruplarında servisçiler, kantinciler gibi aşının zorunlu olması tartışılacak hükümette. Ayrıca bazı özel şirketler aşı olmayanların işlerine son vereceğini duyurdular. Toplu bir takım faaliyetlere aşı olmayanların giremeyeceği biçiminde kararların alınması da bekleniyor. Yani aslında her şey aşıya bağlanmış durumda. Aşıyla ilgili, temini ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ama aşıya mesafeli yaklaşanların sayısında bir artış söz konusu. Onunla beraber vakalarda artış söz konusu. Onunla beraber vefatlarda artış söz konusu. Gerçekten korkutucu bir tablo var. Dünyanın pek çok ülkesinde bu tip bir tablo karşısında yeni kısıtlamalar konuşulurken Türkiye'de kısıtlamadan pek fazla bahsedilmiyor. Yeni bir kısıtlamayı düşünmediğini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce açıklamıştı. Biraz daha aşı üzerinde özendirici tedbirler ya da zorlayıcı tedbirler alınması konusunun tartışılacağını bekliyoruz önümüzdeki günlerde yine yüksek seyreden vaka sayılarıyla birlikte.